Yorumunu yapmakta olduğum Ezra kitabının 6. bölümüne geldik. Konu Darius, Koreş'in fermanını onaylıyor. Burada kısaca Tanrı halkının içinde bulunduğu durumu, yani kondisyonu ve tutmuş olduğu yeri, buna da pozisyonu diyoruz, ele almak istiyorum. Bu konularda çok şeyler yazılıp söyleniyor. Pozisyon olarak Yahudiler, Tanrı'nın kendilerinden olmalarını istediği yerde, İsrail topraklarındaydı. Onların Babil'den Yeruşalim'e geri dönmeleri için çıkartılan ferman, bunu Tanrı'nın emriyle yaptığını kabul eden Fars kralı Koreş tarafından verilmişti. Bu nedenle bu insanlar pozisyon olarak Tanrı'nın onlar için amaçladığı yerdeydiler. Ne var ki bu insanların içlerinde bulunduğu durum, yani kondisyon, pek de öyle iyi sayılmazdı. Cesaretlerini yitirmişlerdi. Her şeyi bir anda bırakıp gidebilirlerdi. Bu nedenle Tanrı onları tekrar cesaretlendirmek amacıyla peygamberler yolladı. Bugün bana öyle geliyor ki Tanrı halkı olan imanlılar, insanlar, pozisyonları ile kondisyonlarını birbirlerine karıştırıyorlar. Eğer bugün İsa Mesih'teyseniz, ona iman etmiş biriyseniz, o zaman güvenliktesiniz. Pozisyonunuz iyidir. Peki, kondisyonunuz nasıl? Cesaretini kaybetmiş, imanda soğumuş biri misiniz? Kesin bir kurtuluşa sahip olarak Mesih'e demir atmış biri olup da şimdi her şeyden vazgeçmek mi istiyorsunuz? Eğer hisleriniz buna evet diyorsa, size şunu söyleyeyim ki kardeşim, bulunduğunuz pozisyon güvenlikli dahi olsa içinde bulunduğunuz durumunuz, kondisyonunuz iç açıcı değildir. Ezra kitabında gördüğümüz Yahudilerin durumu da aynen böyleydi. İlginç olan şudur ki Tanrı kendi halkıyla beraberdir ve onun isteği gerçekleşecektir. Burada bazı bilgilerin gün ışığına çıkarıldığını görüyoruz. Bu düşmanın kuyruğunu bacakları arasına sokup havlaya havlaya uzaklaşacağı bir durumdu. Bundan böyle ağzını kapayacak, konuşmayacaktı. Bakın neler oldu. Ezra 6. bölümün ilk 5 ayetinde şöyle okuyoruz. Kral Darius'un buyruğu uyarınca Babil'de kayıtların saklandığı odada araştırma yapıldı. Medya ilinden Ahmet'e kalesinde bir tomar bulundu. Tomarın içinde şunlar yazılıydı. Kral Koreş, krallığının 1. yılında Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağına ilişkin şöyle buyruk verdi. Kurban kesmek üzere bu tapınağın yeniden kurulması için temel atılsın. 3 sıra büyük taş, 1 sıra kiriş döşensin. Yüksekliği ve genişliği 60'ar arşın, yani aşağı yukarı 27 metre olsun. Giderler kral sarayından karşılansın. Nebukadnezar'ın Yeruşalim'deki Tanrı'nın tapınağından çıkarıp Babil'e getirdiği altın ve gümüş kaplar da geri verilsin. Yeruşalim'deki tapınakta özel yerlerine götürülsün. Hepsi Tanrı'nın tapınağına konsun. Kral Darius'un emri üzerine hazine ve arşiv görevlileri sarayın arşiv dairesinin bodrum katına indiler ve üstleri toz tutmuş eski dosyaları çıkartıp bir bir incelemeye başladılar. Bütün her şey orada yazılıydı. Bütün bunlar Kral Darius tarafından gün ışığına çıkartılmıştı. Eğer düşman bundan söz etmeseydi, Darius böyle bir fermanın var olduğunu asla bilmeyecekti. Bu durum Yahudilere düşman olanların içine düştüğü aptallıklardan sadece bir tanesiydi. Kral Darius'un vali Tatanya'ya gönderdiği haber şöyleydi. Onun için siz, Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisi Tatenay, Şeter, Bozenay, çalışma arkadaşları ve oranın görevlileri tapınaktan uzak durun. Tanrı'nın tapınağının yapım işlerine karışmayın. Bırakın Yahudilerin valisiyle ileri gelenleri Tanrı'nın tapınağını eski yerinde yeniden kursunlar. Ezra 6, 6 ve 7. ayetler. Tatenay önemli bir görev üstlenmiş bir valiydi ve Yeruşalim'de yapılmakta olan tapınağı durdurabileceğini düşünmüştü. Ama Fars kralı Koreş'in tapınağın yapılması için vermiş olduğu emir gün ışığına çıktıktan sonra, o zaman krallık yapan Darius bunun Medlerin ve Farsların bir emri, fermanı olduğunu görmüştü ve bu ferman bir daha asla değiştirilemez ya da yürürlükten kaldırılamazdı. Bu nedenle Darius bu doğrultuda yeni bir ferman daha yazarak şunları bildiriyordu. Ayrıca Tanrı'nın tapınağının yeniden kurulması için Yahudi ileri gelenlerine neler yapmanız gerektiğini de size buyuruyorum. Bu adamların bütün giderleri kralın hazinesinden, Fırat'ın batı yakasındaki bölgeden toplanan vergilerden ödensin, öyle ki yapım işleri aksamasın. Darius bu sözlerle valiye şöyle diyordu: beni iyi dinle. Sadece tapınağın yapılmasına engel olmayacak ama yapılması için ne gerekiyorsa her imkanını kullanarak yardımcı olacaksın. Topladığın vergileri orada bulunduracak, buraya göndermeyeceksin. Tapınağın yapımında kullanılması için toplamış olduğun bütün vergileri bu insanlara vereceksin. Ne kadar harika değil mi? Tanrı insanların öfkesini kendisini öven bir nedene dönüştürebilir. Yeruşalim'deki kahinlerin bütün gereksinmelerini hiç aksatmadan her gün vereceksin. Göklerin Tanrısına sunulacak yakılmalık adaklar için genç boğalar, koçlar, kuzular ve buğday, tuz, şarap, zeytinyağı. Öyle ki göklerin Tanrısını hoşnut eden adaklar sunsunlar, ben ve oğullarım sağ kalalım diye dua etsinler. Ezra 6, 9 ve 10. ayetler. Bu ne büyük bir ferman. Darius burada tapınağın yapımını engelleyenin kim olursa olsun son derece sert bir şekilde cezalandırılmasını da emrediyor. Bundan başka diyor kral, buyuruyorum ki bu kararı değiştirenin evinden bir kiriş çıkarılacak ve o kişi kirişin üzerine asılacak. Evi de bu suçtan ötürü çöplüğe çevrilecek. Yeruşalim'i adına konut seçen Tanrı bu kararı değiştirmeye, oradaki Tanrı tapınağını yıkmaya kalkışan her kralı ve ulusu yok etsin. Ben Darius böyle buyurdum. Buyruğum özenle yerine getirilsin. Ezra 6, 11 ve 12. ayetler. Bu noktadan sonra Zekeriya ve Haggai kitaplarını okuyacak olursanız büyük bir heyecana kapılacağınızı söyleyebilirim. Biz bu kitapları küçük peygamberler sıralamasına alıyoruz ama vermiş olduğu mesajlar gerçekten çok büyüktür. Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisi Tatenay, Şeter Bozenay ve çalışma arkadaşları Kral Darius'un buyruğunu özenle yerine getirdiler. Peygamber Haggai ile İdoğlu Zekeriya'nın yaptıkları peygamberlik sayesinde Yahudi ileri gelenleri yapım işlerini başarıyla ilerlettiler. İsrail Tanrısı'nın buyruğu ve Pers kralları Koreş'in, Darius'un, Artaşşaş'tan'ın buyrukları uyarınca tapınağın yapımını bitirdiler diye okuyoruz. Ezra 6. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. Tapınak, Haggai ve Zekeriya peygamberlerin halkı isteklendirmesi, halkı teşvik etmesi ve halkı alevlemesi sonucunda büyük çalışmalardan sonra tamamlanmıştı. Tapınak, Kral Darius'un krallığının 6. yılı, Adar ayının 3. günü tamamlandı. İsrail halkı, kahinler, levililer ve sürgünden dönenlerin tümü, Tanrı'nın tapınağının adanmasını sevinçle kutladılar diyor Ezra 6, 15 ve 16. ayetlerde. Bakın, dikkat ederseniz burada İsrailoğulları, kahinler, levililer ve sürgün oğullarından arta kalanlardan söz ediliyor. Kimdir bunlar? Zaten kim olduklarını burada açıkça yazıyor. İsrail oğulları. Sadece Yahuda ve Benyamin oğulları değil ama İsrail oğulları. Sürgün oğullarından arta kalanlar, bugün bazılarının İsrail'in kayıp 10 oymağı dedikleri 10 oymaktan gelen kimselerdi. Dostum, hiç kimse kaybolmamıştır. Bakın burada diğer kardeşleriyle birlikte tapınağın açılışını kutlamak ve Rab'be sunu sunmak için orada bulunuyorlardı. Tanrı'nın tapınağının adanması için 100 boğa, 200 koç, 400 kuzu kurban ettiler. oymakların sayısına göre bütün İsrailler için günah sunusu olarak 12 erkeç sundular. Musa'nın kitabındaki kural uyarınca Tanrı'nın Yeruşalim'deki hizmeti için kahinlerle levilleri bağlı oldukları bölüklere göre görevlere atadılar. Ezra 6, 17 ve 18. ayetler. Peki bu suç kurbanları kimin için sunuluyordu? Tüm İsrail için sunulduğunu okuyoruz. İsrail topraklarına dönenler, İsrail'in 12 oymağından sadece Yahuda ve Benyamin oymakları mıydı? Hayır. 12 oymağın her birinden çıkıp gelen insanlar oradaydı. İsrail'in oymaklarının sayısına göre 12 erkeç kurban ettiler. Bu yüzden bugün o kayıp 10 oymağın günün birinde İngiltere'ye, oradan da bazılarının Amerika'ya gidip yerleştiklerini söyleyenler vardır ki bu görüyoruz ki tamamen yanlıştır. Bunu söyledim çünkü bu konuda özellikle Batı dünyasında yanlış öğreti vardır. Bundan daha saçma bir şey olamaz. Buradaki kayıtlar hiçbir oymağın kayıp olmadığını açıklıkla dile getirmektedir. Eğer içlerinden herhangi bir oymak kaybolmuşsa o zaman hepsi kaybolmuş olmalıdır. Çünkü tutsaklıktan sonra hepsi bir arada birlikte yaşıyorlardı. Bunun böyle olduğunu ileride tekrar göreceğiz. Sürgünden dönenler 1. ayın 14. günü Fısıh Bayramı'nı kutladılar diye okuyoruz. Ezra 6. bölüm 19-22 ayetler arasında. Kahinlerle Leviler hep birlikte kendilerini arındırdılar, temizlediler. Dinsel açıdan hepsi arındı, paklandı. Leviler sürgünden dönenlerin tümü, kardeşleri olan kahinler ve kendiler için fısıh kurbanını kestiler. Sürgünden dönen İsraillerle İsrail'in Tanrısı Rab'be yönelmek amacıyla kendilerini çevredeki halkların kötü alışkanlıklarından ayırıp onlara katılanların hepsi kurban etinden yedi. Mayasız ekmek bayramını 7 gün sevinçle kutladılar. Çünkü Rab onları sevindirdi ve Asur kralının onlara iyi davranmasını, İsrail'in Tanrısı, Tanrı'nın tapınağının yapım işlerinde onlara yardım etmesini sağladı. Tapınağın Rab'be sunulmasından tam 5 hafta sonra fısıh yaptılar. Fısıh değerli dostum, bizim yerimize çarmıh üzerinde kurban olan İsa Mesih'in ölümünü simgeler. O bizim fısıhımız oldu diyor Elçi Pavlus. Evet, fısıh bizim yerimize kurban olan, kendi kanını akıtan çarmıh üzerinde İsa Mesih'in ölümünü simgeler. Fısıh için bir araya geldikleri zaman Tanrı sözüne göre Rab İsa Mesih'in etrafında bir araya geliyorlardı. Ezra 7 ve 8. bölümlerde Ezra'nın önderliğinde Yeruşalim'e dönüş olayı ele alınmaktadır. Ezra kitabının ilk 6 bölümünde Babil'de tutsak bulunan Yahudilerden yaklaşık 50 bin insanın Zerubbabel'in önderliğinde Yeruşalim'e geri dönüşlerini ve döndükten sonraki ilk yıllarda neler yaptıklarını gördük. Yahudiler sürekli olarak yaşayan ve gerçek Tanrı'yı bırakıp putlara döndükleri için Tanrı onları Babil'e sürgün göndermişti ve Babil'de kaldıkları 70 yıl içerisinde akıllarını başlarına toplamışlardı. Sürgüne gitmelerinin başka bir nedeni de Yahudilerin şeriat hükümlerine uymamalarıydı. Yani Musa'nın yasasına uymamalarıydı. Örneğin her 7 yılda bir tarlalarını sürmemeleri, dinlendirmeleri gerekirken bunu yapmamışlardı. Bunu belki o kadar önemli olabilecek bir şey olarak görmemişlerdi. Tanrı'nın yasalarını bozmanın yanlarına kar kalacağını sanmışlardı. Ama Tanrı hiç de öyle düşünmüyordu. Madem ki böyle yapıyorsunuz, ben de sizi 70 yıl süreyle topraklarınızdan uzak bir yere koyacağım demiştim. İsrail toprakları değerli dostum 70 yıl boyunca dinlenip kendini yeniledikten sonra Tanrı halkının bu topraklara geri dönmesine izin vermişti. Öte yandan yine tutsak olup Babil'de yaşamalarını sürdüren Yahudiler arasında büyük bir ruhsal uyanış yaşanıyordu. İkinci bir Yahudi kafilesi Ezra'nın önderliğinde Babil'den Yeruşalim'e geri dönüyordu. Bu kitabın yazarı Ezra olduğu halde ilk 6 bölümde kendisini hiç ortaya çıkarmamıştır Ezra. Yazarla kitabın son 4 bölümünde karşılaşıyoruz. 7 ve 8. bölümlerde Yahudilerin Ezra'nın önderliğinde Yeruşalim'e geri dönüşleri, 9 ve 10. bölümlerde de Ezra'nın önderliği altında gerçekleştirilen yenilik hareketlerini görüyoruz. Ruhsal uyanış reformasyona, yani yenilenmeye yol açmıştır. Bu her zaman böyle olmuştur. Bu yenilikleri Nehemya kitabını incelerken de tekrar göreceğiz. Ezra kutsal sözde önem verilmeyen karakterlerden birisi durumundadır. Kutsal kitap yorumcuları tarafından, özellikle kilise tarafından doğru bir şekilde hakkının verildiğini hiç zannetmiyorum. Şimdiye kadar kiliseye giden ve birçok vaaz işiten biriyseniz size sorayım, hiç Ezra kitabından bir vaaz, bir ders duydunuz mu? Çok az, belki de hiç. Ezra, kutsal kitapta sayfaları çabucak çevrilen, pek önem verilmeyen, pek okunmayan bir kitap durumundadır ne yazık ki. Şimdi önümüzdeki birkaç bölümde Ezra ile tanışacak ve onu birçok yönleriyle tanıyacağız. Bu olaylardan sonra Pers kralı Ahtaşaş'tanın krallığı döneminde Başkehin Harun oğlu, Elazar oğlu, Pinehas oğlu, Avuşua oğlu, Buki oğlu, Uzi oğlu, Zerahya oğlu, Merayot oğlu, Azarya oğlu, Amarya oğlu, Ahuduv oğlu, Sadok oğlu, Şalım oğlu, Hilkiya oğlu, Azarya oğlu, Seraya oğlu, Ezra adında biri Babil'den geldi. Ezra, İsrail'in tanrısı Rabbin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgindi. Tanrısı Rabbin yardımıyla kral ona her istediğini verdi diye okuyoruz Ezra 7. bölümün ilk 6 ayetinde. Evet, burada bu isimler veriliyor ve bu isimler bize yabancıdırlar. Ancak bu isimler ile aslında Ezra'nın soy ağacı bize aktarılıyor. Nehemya'ya Yeruşalim'e geri dönüp kenti yeniden imar etmesi için izin veren kral işte bu Fars kralı Ahtaşaş'taydı. Bu dönem Daniel peygamberin 70 haftaya ilişkin yapmış olduğu ön bildirilerin, yani peygamberliğin başlangıcını oluşturur. Nehemya kitabına geldiğimizde Nehemya'yı daha yakından tanıyacağız. Burada beni ilgilendiren kral değil ama Ezra peygamberin kendisidir. Peki kimdir Ezra? Ezra, Musa peygamberin kardeşi Harun'un torunu olan Finehas'ın soyundan geliyordu. Bu nedenle sülalesinde, yani soyunda kahinler ve başkahinler bulunan birisiydi Ezra. Eğer Yeruşalim'de bir tapınak olsaydı Ezra büyük bir olasılıkla orada kahin, belki de başkahin olarak hizmet edecekti. Ama işte bir tapınak yoktu. Nebukadnezar'ın orduları tarafından Yeruşalim'deki tapınak yakılıp yıkılmış, yerle bir edilmişti. Öyle anlaşılıyor ki Ezra birinci kafileyle Yeruşalim'e dönmek istememişti. Yeruşalim'de onun yapacağı bir şey yoktu. Büyük bir ihtimalle zaten Babil'de kalan Yahudilere ruhsal hizmetlerde bulunmaktaydı. Şimdi ise Ezra'nın önderliğinde 2000 Yahudi Babil'den Yeruşalim'e dönmeye hazırlanıyordu. Yeruşalim'deki tapınağın yapımı tamamlanmıştı ve Ezra döndüğünde ruhsal hizmetini sürdüreceği bir yer bulunuyordu. Daha sonra da göreceğimiz gibi Ezra aynı zamanda Tanrı sözünü öğreten bir öğretmendi. Tanrı sözünü iyi ve doğru, sağlıklı öğreten bir öğretmen. Burada Eliyazar'ın oğlu Harun'un torunu olan Finehas'tan söz ediliyor. Finehas'la kutsal kitapta ilk kez İsrail halkının putperestliğe döndüğü bir dönemde karşılaşıyoruz. Finehas'ın gayreti ve yaptığı şeyler İsrail'i yıkıma götüren belaların son bulmasına neden olmuştu. Hatırlayacaksınız, Balam peygambere İsrail'i lanetlemesi için izin çıkmayınca Balam krala Tanrı halkının arasına dünyayı, bedeni ve şeytanı getirmek amacıyla onlarla evlenmeyi teşvik etmesini öğretmişti. Yani siz bu halkı yenemezsiniz. Çünkü bu halk Tanrı'ya, diri Tanrı'ya iman ediyorlar. Ama onları Tanrı'dan uzaklaştırmanın bir yolu vardır. Onların arasına işte putperest kadınları sokun. O zaman istediğinizi elde edebilirsiniz. Bu sinsi bir plandı. O günden günümüze dek hep geçerlidir. Sayılar 25-7-11'de İsrailli erkeklerden birisinin Midyanlı bir kadını aldığını okuyoruz. Yahudiler putperest uluslardan insanlarla evlendiklerinde onların ilahlarına, onların putlarına tapınmaya itiliyordu. Bu nedenle Tanrı yargısı İsrail üzerine bir bela biçiminde gelmişti. Bu bela vebaydı. Finehas, Midyanlı kadını alan adamı öldürerek bu belanın kalkmasını sağlamıştı. Binlerce, yüz binlerce insanın kurtulması için iki insan feda edilmişti. Bu çabalarından ve yaptıklarından dolayı Tanrı onu kahinliğin sonsuza kadar onun soyu ile devam edeceğini söyleyerek ödüllendirmişti. Bütün bunlara pratik bir söz ekleyerek mantıklı bir benzetmede bulunmak istiyorum. Günümüzde ölüm cezasının acımasız çağ dışı olduğunu, insan dışı olduğunu ya da insan haklarına uygun düşmediğini ve kaldırılması gerektiğini düşünen birçok ulus vardır ki özellikle Batı dünyasında da bunu kaldırmışlardır. Yani idam cezasını kaldırmışlardır. Ülkemizde de öyle. Ölüm cezası ilk uygulamaya başladığında amaç insan yaşamını korumaktı. Bir caydırıcılıktı. Suçlu bir kimse suçunun karşılığı olarak öldürülmedikçe onun cezasını diğerleri suçsuz olan birçok kişi yaşamlarıyla ödemek zorunda kalıyordu. Dediğim gibi bugün birçok ülkelerde ölüm cezası kaldırılmış durumdadır. Ama insan canına kıyma adam öldürme, terör olayları tüm hızıyla devam etmektedir. Gün geçtikçe de bu suçlar çoğalmaktadır. Sanımca bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi suçların caydırıcı olmamasıdır. Bugün birçok uzman insan da cezaların caydırıcı olması gerektiğini söylüyorlar. Caydırıcı ceza insanın suç işlemesini alıkoyabiliyorlar. Eğer bir insan canına kıyarsam bunu hayatımla ödeyeceğim düşüncesi o kimseyi frenler. Bunu size kendi yaşadığım bir olayla açıklamaya çalışayım. Almanya'da bugün kırmızı lambada geçtim. Ve tabii ki yakalandım. Ne oldu biliyor musunuz? Bir ay ehliyetimi elimden aldılar. Oldukça da yüksek bir para cezası ödedim bunun yanında. Bu beni çok çok daha dikkatli olmaya, lambalarda gayet yavaş gitmeme neden oldu. Evet, cezanın amacı caydırmak, aynı suçu, hatanın işlenmesini önlemektir. İnsanı caydırmak ve dikkatli olmasını sağlamak. Budur cezanın amacı kısacası. Eski antlaşmadaki sayılar kesiminde geçen olayda, bir Yahudi adam ile birlikte yattığı Midyanlı kadının öldürülmeleri bu nedenleydi. Bu ikisinin öldürülmeleri nedeniyle tüm Yahudi halkı üzerine çöreklenen o beladan kurtulma şansına kavuşabilmişti. Çocukken çok komik bir hikaye duymuştum. Bir adamı öldürdüğü için idam cezasına çarptırılan birine ölmeden önce ne söylemek istediğini sormuşlar. O da şöyle bir cevap vermiş. Bugün hepinizin bilmesini istiyorum ki bu benim için çok büyük bir ders olacak. Bu adamı güzel bir ders öğrensin diye asmamışlardı. Bu onun için bir ders değil, bir son olacaktı. Onun asılması o günde yaşayan insanları korumak içindi. Bugün yaşamın gerçeklerini niçin kabul etmek istemiyoruz? Bir suçluyu koruyacağız diye yüzlerce diğerini niye feda ediyoruz? Tanrı ise böyle yapmak istemiyor. O İnsan yaşamını kurtarmak istiyor ama aynı zamanda insan yüreğinin ne kadar kötü olabileceğini de biliyor. Bakın Tanrı şöyle diyor. Yürek her şeyden çok aldatıcıdır, bozuktur ve çok çürüktür. Yeremya 17. Ezra'nın atalarından biri olan Finehas'ın yaşamına bakarak çok değerli dersler çıkarabiliriz kendimize.